Ayrım 18. Arapçılığa karşı akılcılığın öncüsü İmam-ı Azam Ebu Hanife. Yaşar Nuri Öztürk. Sayfa 269. 6. Bölüm. İmam-ı Azam'ın sahabe kuşağındaki öncüleri. Hazreti Ali. Özgün ve asli anlamıyla fıkıh terimi bugün kullanılan anlamından çok daha geniş bir çerçeve ihtiva eder. Bu çerçeveye hem bugünkü anlamıyla fıkıh hem de ve belki de bundan daha öncelikli olarak akaid, yani inanç felsefesi, yani ilmi kelam girmektedir. İmam-ı Azam, fıkhın bu iki anlamında da otorite ve önderdir. Onun otorite olduğu ilk alan inanç fıkhıdır. Ameli fıkıhtaki meşgalesi, şöhreti ve otoritesi ikinci sıradadır. Ama geleneksel kabuller, onu ikinci alana adeta hapsetmiş ve İmam-ı Azam denilince akla ameli fıkıh gelir olmuştur. Bu hapsediş sebepsiz değildir. İmam-ı Azam'ı inanç alanının imamlarından biri, hele hele bu alanın öncüsü olarak düşündüğünüz anda, onun hayatıyla ödediği felsefi, siyasi mesaj akla gelecektir. Bu yanın irdelenmesi ise Emevi Abbasi Arabizminin irdelenmesini gerektirecektir. Bu irdeleme, geleneksel kabulleri çok ağır biçimde sorgulamayı gündeme getirir ve bu da gelenekçi statükocu çevreleri ciddi biçimde sarsar. Geleneğin hizmetinde kalmayı esas almış ve başını derde sokmaktan kaçınmayı hümer bilmiş çevreler işte bundan kaçınmaktadır. Onlar İmam-ı Azam'ı ameli fıkhın ilmihal kulvarında keyifli bir dolaşmayla anlatıp kenara çekilmektedirler. Onlar için İmam-ı Azam'ın nasıl, niçin ve kimler tarafından öldürüldüğü bahis konusu bile edilmemektedir. İnanç imamı Ebu Hanife'yi ele aldığınızda işin içinden bu kadar kolay çıkamazsınız. Çünkü ilmi kelam konularının hemen hepsi bir biçimde siyasetle ilintilidir. O ilintilere el attığınızda ise İmam-ı Azam'ın siyasal mücadelesi, Emevi ve Abbasi iktidarlarıyla kavgaları ve nihayet hayatının bu iktidarlar tarafından sona erdirildiği ve hepsinden önemlisi bunların nedenleri, niçinleri gündeme gelecektir. Ebu Hanife'nin sahabeyi bile eleştirdiği, peygamber dışında eleştirilmez kişi, Kur'an dışında eleştirilmez kitap kabul etmediği görülecektir. Bu gündem, İslam'ı saltanat aracına dönüştüren Emevi Arabizminin irdelenmesi, hatta yargılanması demektir. Bu alan netameli bir alandır. Bu netameli alana büyük ruhlu, büyük ufuklu iman ve fikir adamlarından başkası giremez. İnanç alanının fıkıh imamı Ebu Hanife'yi ele aldığımızda, onun sahabe kuşağındaki öncüsü olarak karşımıza Hazreti Ali çıkıyor. Büyük imam, İslam'ın genel ve temel amaçları, insan, hayat, evren, siyaset gibi varoluşla ilgili problemlere yaklaşımında Ali'nin fikriyatını izler. O Ali ki, Kur'an vahyinin inmeye başladığı ilk günden bittiği son güne kadar Hazreti Peygamber'in yanında olmuş, neredeyse onunla nefes alıp vermiştir. İslam konusundaki geniş ufkunu ve bilgi birikimini anlatırken bu gerçeği kendi ağzından şu şekilde ifadeye koymaktadır. Allah'a yemin olsun ki vahyedilen her Kur'an ayetinin hangi konuda, nerede, kim hakkında indiğini bilmişimdir. Rabbim bana bu konularda akleden bir kalp, etkili bir dil bağışlamıştır. İbn Saad Tabakat 2-338. İmam-ı Azam'ın fıkıh felsefesinde sahabe dayanakları Hazreti Ayşe ve Hazreti Ömer, varoluş felsefesinde ise Hazreti Ali'dir. Ali ve evladı olan Ehlibeyt imamlarının halifeliğini savunması da bu anlayışın bir ürünüdür. Ona göre Ali, İslam ümmetinin başına geçmeye liyakat bakımından hiç kimseyle kıyaslanamayacak bir yetenek ve ehliyetteydi. Ali'nin bu anlamdaki kişilik yapısı ve liyakati konusunu en iyi anlatan eserlerden biri, Nusayrüddin et-Tusi'nin Tecridül Kelam adlı akaide dair eseri ve bunun Ali Kuşçu tarafından yapılan şerhidir. Bakınız anılan eser El-İmame ve Tahkiku bahsi. Sayfa 399-414. Nusayrüddin burada bize şöyle diyor. Kur'an'ın Maide 55. ayeti tüm müfessirlerin ittifakıyla Ali hakkında inmiştir. Çünkü bu ayette sıralanan vasıfların tümü sadece Ali'de birleşmiştir. Ayrıca Ali'nin hilafeti Hazreti Peygamber'in veda haccı dönüşü Gadirul Hum'da 18 Zilhicce, ona 17 Mart 632. Açıkça bildirilmesine rağmen oradaki sahabilerin bir kısmı tarafından yasaklanmıştır. Gerçeği saklayanlardan biri de Hazreti Ömer'dir. Ömer bu hatasını sonradan açıkça itiraf ederek, Ebu Bekir'in hilafete getirilmesi bir büyük hataydı. Allah bu ümmeti benzeri hatalardan korusun demiştir. Bizim bu rivayetlerden ve bu tartışmalardan Kur'an verileri ışığında çıkardığımız sonuç şudur. Hazreti Peygamber, Ali'nin üstün vasıflarını biliyor ve ümmetin başına onun geçirilmesini istiyordu. Ama kendisine açık bir vahiy gelmeden bunu bir ilahi emir olarak bildiremezdi. Böyle bir vahiy de gelmemiştir, gelemezdi. Çünkü böyle bir vahiy gelseydi, İslam ümmetinin devlet yönetimi kıyamete kadar bir hanedanın tek elinde olurdu. Böyle bir şey, akla, varlık kanunlarına ve Kur'an'ın ruhuna aykırıdır. Hazreti Peygamber Ali'nin vasıflarını överek anlatmış, kendi oyunu Ali'den yana kullanmış, ümmet başına onu getirsin istemiştir ama bunu Allah'ın bir emri olarak tebliğ yönüne asla gitmemiştir. Çünkü böyle bir şey peygamberlik gerçeğiyle bağdaşmazdı. Ümmet ne yapmıştır? Hazreti Peygamber'in temenni ve tavsiyesini tutmamış, Ali'nin liyakat ve ehliyetini önemsememiş, işi siyasal beceride öne çıkanlara bırakmış ve elbette ki bunun kahırlı faturasını da tarihin önünde ödemiştir ve ödemeye devam etmektedir. İşte İmam-ı Azam bu anlamda Alicidir. Kaynaklar onu bu anlamda olmak üzere Şii yani Alif taraftarı olarak anarlar. Bu gerçek onu herhangi bir Şii fırkaya mensup göstermemizin gerekçesi yapılabilir mi? Yapılamaz. Çünkü İmam-ı Azam sahabenin Ali dışında kalanlarına da saygılıdır. Hemen ekleyelim ki, Müellifetül Kulüb denen, menfaat için Müslüman olmuş veya Müslümanlığına tam güvenilemeyecek olan ekip, bu sahabe kavramı içinde değildir. Mesela Muaviye ve babası Ebu Süfyan bu kavram içinde değildir. Emevici geleneksel anlayış, Kur'an'ın müellefetil kulüp kavram ve kurumunu yok sayarak Hazreti Peygamber'in yüzünü her gören kişiyi sahabe kabul ettirmiş ve bu dayatma yüzünden İslam tarihinde ard arda kırılmalar ve yozlaşmalar yaşanmıştır. İmam-ı Azam hem o Şii anlayışın dışındadır hem de bu geleneksel Sünni anlayışın. O mesela Ebu Bekir ve Ömer'i bazı konularda Ali'den bile üstün görecek kadar onlara saygı duymaktadır. Ve mesela onun Ali sevgisi Halife Osman'a dil uzatma sebebi asla olmamaktadır. Hatta onun yaşadığı kentte şu söz bir tür darb-ı mesel olmuştur. Kufe'de İmam-ı Azam dışında Osman'a rahmet okuyan kimse duyulmamıştır. Mekki, Menakıb 2'ye 160, Ebu Zehre 144. Ebu Hanife'nin Hazreti Ali ve Ehli Beyt'e derin saygısının temelinde hem iman birliği hem de siyasal kanaat birliği vardır. İmam-ı Azam'ı kendisi yapan ölümsüz düşüncelerin kaynak şahsiyetleri Hazreti Ali ve onun neslinden gelen ilim ve irfan önderi imamlardır. İmam-ı Azam'ın en etkili hocaları arasında bu imamların bazılarını da görmekteyiz. İmam-ı Azam tıpkı o büyük önderler gibi imanını eyleme döndürmeyi esas alan bir şahsiyetti. Şu var ki, büyük imam bu anlayışını bir mezhep meselesi olarak değil, İslam imanının bizatihi kendisi olarak öne çıkarmaktadır. Bunun içindir ki, o anlayış uğruna canını verdiği halde tarih sahnesine hiçbir Şii mezhebin mensubu ve müessili olarak çıkmamıştır. İmam-ı Azam, Şii fırkaların belirgin niteliklerinden sayılan şu iki hususta farklı düşünmektedir. 1. İlk halife Ebu Bekir'in hilafetini geçerli saymaktadır. 2. Halifelik Hazreti Peygamber'in vasiyetiyle belirlenmemiştir, ümmetin seçimiyle olmuştur ve öyle olmalıdır. Teorik olarak baktığımızda Raşid halifelerin seçimlerine bile hile karıştırılmış olabilir. Bunun olması temel gerçeği değiştirmez. Önemli olan ilkedir ve ilke devlet başkanı demek olan halifenin halkın seçimiyle belirlenmesidir. Büyük İmam Hazreti Ebu Bekir'in hilafetini kabul etmektedir çünkü Ebu Bekir o makama seçilerek gelmiştir. İmam-ı Azam halifenin biat almasının hilafet makamına oturmasından önce olmasını şart koşmaktadır. Makama oturduktan sonra alınacak bir biat yeterli değildir. Yani biat makamın gereği olmamalıdır. Makam biatın gereği olmalıdır. Bakınız Ebu Zehre 147, Bezzazi 2'ye 16. Büyük imamın bu anlayışı sadece Şii manifestoya değil, Sünniliğin geleneksel anlayışına da terstir. Ve o zaman da sadece İmam-ı Azam'da görülen bir anlayıştır. Büyük imam, daha sonraki zamanlarda Hazreti Ali ve evladının hilafet haklarının gasp edildiğini düşünmektedir. Hilafet, onların ellerinden Emevi gaspçılarının şeytani oyunlarıyla alınmıştır. İmam-ı Azam'ın Ali ve evladının yanında yer almasının dayanağı bu anlayıştır. Şia'nın ezelden tayin edilmiş halifeler anlayışı değil. Ali'den alınan temel varoluş gerçekleri. İmam-ı Azam temel varoluş mesajını Ali'den aldı. Bu mesajın alt başlıkları şunlardır. 1. Emeviler İslam'ı yozlaştırıp tanınmaz hale getirdiler. Emeviler, alemlerin Rabbinden gelip alemlerin rahmeti bir peygamber tarafından insanlığa iletilen İslam'ı, hanedanlarının çıkarlarını korumada kullanan bir saltanat ideolojisine dönüştürdüler. Ali bu gerçeği ölümsüz bir ifadeyle gök kubbeye kazmış bulunuyor. Emevi'nin İslam'la ilişkisini veya İslam'ı nasıl yozlaştırdığını anlatırken şöyle diyor. Emeviler din elbisesini giydiler ama tersine çevirerek giydiler. İmam-ı Azam din elbisesinin doğrusundan giyilmesi için gerekli gördüğü fikirleri hem inanç fıkhında hem de ameli fıkıhta öne çıkardı. 2. Emeviler İslam'a musallat olmakla kalmadılar, İslam inkılabının nimetlerinden o inkılabın çilesini çekenlerin yararlanmasını engellediler. İmam Ali bu gerçeği ifade ederken şöyle diyor. Muhammed'in mirasını bizim dışımızda birileri yiyor. İbn Saad Tabakat 5'e 47. Ali'nin bu ölümsüz tespiti sadece İslam inkılabının değil, hemen bütün büyük inkılapların kaderini ifade eden ölümsüz bir sözdür. O kader şudur. Devrimin nimetlerini devşirenler, devrimin çilesini çekenler olmamaktadır. Tam tersine devrimin nimetlerine musallat olanlar, başlangıçta devrimin karşısına dikilenler olmaktadır. İslam devriminin başlangıçta en büyük düşmanları olan Emevilerin devrim zafere ulaştıktan sonra ona musallat olup onun bütün nimet ve onuruna el koymaya kalkmaları tarihin bu çelişkisine en yaman örnektir. İmam-ı Azam İslam inkılabına musallat olan Emevinin Müslümanlarının nimetlerine, emeklerine ve kaderlerine hükmetmelerini engellemek için zulüm hilafetlerine karşı savaşı esas aldı. 3. Hiçbir günah imana zarar vermez. İnandığını söyleyen bir insanın imanını tartışmanın gerekçesi olamaz. İmam-ı Azam'ın inanç konusunda en önemli görüşlerinden biri, belki de birincisi olan, büyük günahların bile imanı azaltmayacağı yolundaki görüşü de Ali kaynaklıdır. Hazreti Ali bu görüşünü sadece nazari olarak ifade etmekle kalmamış, çok ağır faturalar ödeyerek ameli bir biçimde tarihin önüne koymuştur. Kendisine kılıç çeken, hilafet konusundaki haklarına saldıran kişileri ve onların reislerini azmış kardeşlerimiz diyerek tanımlamış, onların imanlarına asla dil uzatmamıştır. Ebu Hanife'yi İmam-ı Azam yapan ölümsüz söylemlerden biri, Hazreti Ali'nin bu davranışından çıkarılmıştır. İmam-ı Azam'ın bu söylemi onun eserinde bizzat kendisi tarafından şöyle ifade edilmektedir. Azmışlarla savaşını azmışlık ithamıyla yap, kafirlik ithamıyla değil. El-Fikhul Ebsat 54. Kadı Abdülcebbar tam bu noktada şu tespiti yapıyor. Büyük günahlar, işleyenlerin sırf bu yüzden kafir sayılmaması gerektiğini savunan anlayış, müminlerin emiri Hazreti Ali'den alınmıştır. Bunun içindir ki İmam Ebu Hanife şöyle demiştir. Müminlerin emiri Ali'nin tavrı olmasaydı, Muaviye ve arkadaşları gibi azmış zalimlerin hangi hükme tabi tutulması gerektiğini bilemezdik. Kadı Abdülcebbar, Şerhu Usulil Hamse, 141. Velayetin şahı ve ilim beldesinin kapısı Hazreti Ali, Muaviye despotu ve onun eşkıya arkadaşlarına lanet okuduğu halde onların imanına ait tek kelime söylememiş, onları kafir ilan etmemiştir. Gerçekten de Hazreti Ali Sıffin Savaşı'nın ortaya koyduğu ihanet, cinayet ve eşkıyalıktan sonra namazlarının kunut duası olarak uzun süre şunu okumuştur. Allah'ım, Ebu Süfyanoğlu Muaviye'ye, Amr bin As'a, Ebul Aver Es-Sülemi'ye, Ebu Musa el-Eş'ari'ye lanet et. Kadı Abdülcebbar, Şerhul Usulül Hamse, 140. Evet, lanet okumuş, müstahak oldukları hakareti yapmıştır ama imanları hakkında hükmü Allah'a bırakmıştır. Çektiği acılara, uğradığı ihanetlere, nefsine yenik düşmemiştir. Dahası var, kendisini şehit eden terörist, haricilerin imanları sorulduğunda onların kafir veya münafık olarak damgalanamayacaklarını söylemekle yetinmemiş, onlar küfürden kaçtılar ancak fitneye yenik düşerek kör ve sağır hale geldiler. Sonunda da bizimle savaştılar, biz de onlarla savaştık demiştir. İsyancı eşkıya diye nitelediği insanlarla yaptığı en büyük iki savaşta Cemel ve Sıffin, esir düşenlere ölüm cezası vermediği gibi tutsak edilmelerine de karşı çıkmıştır. Bu esirlerin savaş alanında bıraktıkları silah ve teçhizat dışında herhangi bir mal ve eşyaya el konulmasına da izin vermemiştir. O kadar vermemiştir ki o esirlerin mallarından alınmış bir güveçte yemek pişiren bir askerine yemeği döktürüp güveci serbest bırakılan sahibine iade ettirmiştir. Bu icraatı gayrimüslimlerle yapılan savaşlardaki uygulamasının tamamen aksineydi. Askerleri bu durumdan şikayetçi olmuş, esir edilenlerin kadınlarının ve kendilerinin ganimet olarak dağıtılmasını istemişlerdi. Muhteşem Ali'nin muhteşem cevabı şu oldu: "Bu adamlar bana kafa tuttu, ben de müstahak olduklarını yaptım. Ama unutmayın ki onlar Müslüman nesillerdir. Şu durumda onları göçmen sayıyorum. Onlara zarar vermenize seyirci kalamam." Kalaci, Mevsuatü Fıkhı Ali, 92-93. İmam Ali'nin bu isyancı eşkıya takımına karşı verdiği savaşlarda herhangi bir gayrimüslim kuvvet odağından yardım almaya da karşı çıktığı bilinmektedir. Çünkü o, Müslümana karşı kafirden yardım almanın İslam imanına aykırı olacağı kanaatindeydi ve bu kanaatini Nisa suresi 141. ayete dayandırıyordu. Kalaci Ali, 130. Ali'nin, Hazreti Ayşe'nin de esir düştüğü Cemel Savaşı ardından esirlerin ve mallarının dağıtılmasında ısrarcı olanlara verdiği bir cevap vardır ki, ancak Ali ruhundan çıkabilecek bu cevabın tarihte bir benzerine rastlanmamıştır. Israrla mal ve esir taksimi isteyenlere nihayet şunu söylüyor: "Müminlerin annesi Ayşe'nin kendi hissesine düşmesini hanginiz ister?" Bu cevap üzerine hepsinin ağzı kilitlenir ve boyunlarını bükerek sessizce dağılırlar. Cemel ve Sıffin savaşı sonrasında sadece kendi askerlerinden ölenlerin değil, her iki tarafın ölüleri üzerine bizzat kendisi namaz kılmıştır. İmam Ali ve İmam-ı Azam'ın temsil ettikleri İslam işte budur. Kalaci Ali, 132. 4. İslam'ın olmazsa olmaz iman göstergesi ve temel ibadeti zulme ve zalime karşı eylemdir. Hazreti Ali ve evladı olan Ehl-i Beyt imamlarıyla onların bir devamı olan İmam-ı Azam'ın İslam meselesindeki karakteristik nitelikleri bu dini zulme ve zalime karşı mücadelenin yolu olarak algılamalarıdır. İmam-ı Azam'ın İslam'ın temel idrak ve ibadetini zulme ve zalime karşı çıkış olarak anılmasının arka planında da Hazreti Ali ve torunlarını görmekteyiz. O halde İmam-ı Azam'ın İslam açısından varoluş mücadelesinin iki ana başlığı olacaktır. 1. Emevi'nin açtığı yozlaşmayla savaş. 2. Emevi'nin yürüttüğü zulümle savaş. Büyük İmam bu iki savaşın birincisinin ilim ve fikirle, ikincisini ise siyaset ve isyanla gerçekleştirdi. Ne yazık ki teşkilatçı bir deha değil, yaratıcı bir deha olduğu için ilim ve fikir mücadelesinde başarılı olurken siyaset mücadelesinde başarılı olamadı ve mücadelesinin faturasını hayatıyla ödedi. Hazreti Ömer. Ameli fıkıh alanının imamı Ebu Hanife'yi ele aldığımızda onun sahabe kuşağındaki öncüsü olarak iki isimle karşılaşmaktayız. Hazreti Ömer, Hazreti Ayşe. Ömer'in tarihsel ihtişamı, hadislerle ilgili tavrı. Ömer'in tarihsel ve dinsel misyonun omurgasını onun genelde sünnet, özelde de hadisler konusundaki tavrı oluşturmaktadır. Ömer'i Ömer yapan esas bu tavırdır. Ne var ki hem Emevi zihniyetine uyarlı geleneksel sünni anlayış hem de bu tavrı imamet konusundaki manifestosuna aykırı bulan Şii anlayış, Ömer'in esas misyonu üzerinde durmamakta, daha doğrusu bu misyonu bilinçli bir biçimde gözden kaçırmaktadır. Neticede bizler tıpkı İmam-ı Azam bahsinde olduğu gibi esas fikirleri gölgelenmiş bir önderden söz etmek durumunda kalmaktayız. Hazreti Ömer'in sünnet ve hadisler konusundaki fikrinin tohumlarını ilk halife Hazreti Ebu Bekir'de bulmaktayız. Ancak onun hilafetinin hem zamanı kısadır hem de hadis rivayetlerinin bir yıkım sinyali verdiği noktaya henüz gelinmemiştir. Bu yüzden Ebu Bekir'in ilgili meselede getirdiği bir iki uyarı işin selametini sağlamada yeterli olmuştur. Hazreti Ebu Bekir'in bütün kaynaklarda yer alan ilke uyarısını hadis alanının ünlü otoritelerinden Zehebi'nin Tezkiretül Huffaz'ından aktaralım. Zehebi, Ebu Bekir'in şu tarihsel uyarıyı yaptığını bildiriyor: "Hazreti Peygamber'den tartışmalarla dolu sözler rivayet edip duruyorsunuz. Sizden sonrakiler bu konuda daha şiddetli tartışmalara gireceklerdir. O halde Hazreti Peygamber'den bir şey rivayet etmeyin. Sizden bir şey sorulduğunda şöyle deyin. Aramızda Allah'ın kitabı Kur'an var. Onun helalini helal, haramını haram bilelim. Diğer kaynaklar için bakınız Ebu Reyye 26. Tarih içinde hadisler konusunda en ciddi tavrı gösteren Hazreti Ömer'dir. O şöyle düşünmekteydi. Bir gün gelecek, hadisler Muhammed ümmetiyle Kur'an'ın arasını açacak ve bu felaket İslam ümmetinin vahiyden uzaklaşmasıyla sonuçlanacaktır. Ömer'le ilgili bütün kaynaklar bu gerçeğin altını mütevatır bir yaklaşımla çizmektedir. Ömer, hadislerin yazılması meselesini sahabe ile istişare ettikten sonra onların yazılması yönündeki tekliflerini almış, ardından da uzun uzun ve derin derin düşündükten sonra Allah'ın kendisine bir yol göstermesini beklemiştir. Nihayet görmek istediğini görmüş ve şu karara varmıştır. Rivayet edilen hadisleri yazıp kitaplaştırırsam, daha önceki ümmetlerin Allah'ın kitabını terk etmeleri felaketinin bizim de başımıza geleceğini düşündüm ve şu karara vardım. Allah'a yemin olsun ki Allah'ın kitabını herhangi bir şeyle asla karıştırmayacağım. Bunun üzerine bütün şehirlere şu genelgeyi gönderdi. Elinde hadis türünden bir şey olan herkes o elindekini imha etsin. Yani Ömer, kendi zamanına kadarki hadis birikiminin tümünü imha ettirmiştir. Onun bu konuda esas aldığı ilke şuydu. Allah'ın kitabı yanında kitap olmayacak. İbn Sa'd 3'e 287, Ebu Reyye 22. Kur'an dışında din kaynağı istemiyordu. Ömer, Kur'an dışında din kaynağı yaratılmasına öylesine kararlı bir şekilde karşı çıkmıştır ki, Hazreti Peygamber son hastalığı sırasında, "Bana hokka ve parşömen getirin, size bir şey yazdırayım da benden sonra asla sapmayın," dediğinde, istenenlerin getirilmesini engelleyerek şöyle demiştir. "Bir şey yazdırmanıza gerek yok, Allah'ın kitabı Kur'an bize yeter." Ömer'in bu tavrı başta Hazreti Ali ve İbn Abbas olmak üzere sahabe tarafından ağır şekilde eleştirilmiştir. Ama o bu eleştirilere asla kulak asmamış, Kur'an'dan başka din kaynağı olmayacak ilkesini hayatının sonuna kadar hatta hayatı pahasına ısrarla savunmuştur. Hazreti Ali'nin eleştirisinin gerekçesi göz ardı edilecek türden değildir. Hazreti Peygamber'in bir numaralı vahiy katibi, sırdaşı, ilim beldesinin kapısı olan Ali'nin elindeki Kur'an nüshası, surelerin iniş sırasına göre tertip edilmiş ve bizzat Hazreti Peygamber'in inen ayetlerle ilgili tefsirleri Ali tarafından ayetlerin yanına kaydedilmişti. Ali bu nüshanın genelleşmesini ve peygamber tefsiri olan gerçek hadislerin gerçek tarafından bilinmesini istiyordu. Ömer'in tavrı bu beklentinin hayata geçmesine de engel olmuştur. Daha sonra halife, Osman tarafından kopyalanan ve resmileştirilen Kur'an nüshası belirlenirken de Ali'nin elindeki nüshaya itibar edilmedi. Ali'nin elindeki Kur'an nüshası ileriki yıllarda öldürülen Ehlibeyt imamlarından birinin elinden alınarak yok edildi. Böylece Kur'an'ın tebliğcisi ve en büyük müfessiri olan Hazreti Peygamber'in Kur'an'la ilgili en hayati açıklamalarından insanlığın yararlanması engellenmiş oldu. Ali'nin elindeki Kur'an nüshasına karşı takınılan bu tavır, o nüshada Mekke kodamanlarını, özellikle Ümeyye oğullarını, Emevileri rahatsız edecek pek çok açıklamanın bulunduğunu göstermektedir. Uydurma hadis makinesi, Siyonist dönme Ka'b el-Ahbar'ın Ömer'i katlettiren komplosunun arka planında Ömer'in hadislerle ilgili tavrı yatmaktaydı. Hazreti Ebu Bekir'in torunu Kasım bin Muhammed, ölüm 108-726 anlatıyor. Halife Ömer zamanında hadisler çoğalmıştı. Ömer herkesin elindeki hadisleri getirmesini istedi, hepsini bir araya toplayınca da tümünün yakılmasını emretti. Gerekçe olarak şöyle diyordu. Bunlar ehli kitabın elindeki mişnalara benzer mişnalardır. Hazreti Ömer hadisler karşısındaki tutumu yüzünden sadece Siyonist dönme kahin Ka'b ve yandaşlarınca değil, daha birçok sahabe tarafından itham edilmiş, hatta kısmen tehdit edilmiştir. Ünlü sahabi Abdurrahman bin Affın oğlu İbrahim anlatıyor. Halife Ömer, ölümünden bir süre önce Abdullah bin Huzeyfe, Ebu Derda, Ebu Zer, Ukbe bin Amir gibi sahabileri toplayıp, onlara Hazreti Peygamber'den rivayet ettikleri sözlerin her tarafa yayılması ile ilgili sorular sorduğunda onlar, "Bunu yapmamızı engellemek mi istiyorsun?" dediler. Ömer şu cevabı verdi. "Hayır, ama yaşadığım sürece hep benim yanımda kalacaksınız. Biz bu işi sizden daha iyi biliriz. Rivayetlerinizin hangisinin alınacağına, hangisinin reddedileceğine biz karar vereceğiz." Gerçekten de böyle oldu. Ömer ölünceye kadar onlar onun yakınında kaldılar. Hadis tarihçisi Zehebi'nin tezkiresinde şu satırlar var. Halife Ömer, İbn Mesud, Ebu Derda ve Ebu Mesud el-Ensari gibi sahabileri göz hapsine almış, gerekçe olarak da şunu söylemiştir. Hazreti Peygamber'den sürekli hadis rivayet ediyorsunuz. Bu göz hapsi Osman'ın halifeliği ne kadar sürmüş? Üçüncü halife Osman, Ömer'in göz hapsine aldığı kişileri serbest bırakmıştır. Ebu Bekr bin el-Arabi, El-Avasım min el-Kavasım adlı eserinde halife Osman'ı savunurken şunu da eklemektedir. Ne gariptir ki Osman, çok hadis rivayet ettikleri için halife Ömer tarafından hapsedilen sahabilere zulüm yaptı diye de eleştirilmektedir. Oysa ki o sahabileri hapseden Ömer'di. Osman onları serbest bıraktı. Ebu Reyye 27. Allah yolunda cihattan üstün ibadet kabul etmiyordu. Cihadın asli anlamı aklı işletmek ve zulme karşı çıkmaktır. Ömer, bu kuransal gerçeğin dışlanmaması için tedbirler aldı. Bu tedbirler giderek namazın temel ibadet olmasına ilişkin anlayışın bertaraf edilmesini gerektiriyordu. Ömer, başlangıç noktası olarak namazın duyuru aracı olan ezandan, namazın en hayırlı amel olduğunu ifade eden cümleyi, "Hayya ala hayril amel, haydin en hayırlı ibadete" çıkarttı. Ezan ve kâmetteki bu cümlenin insanları namaza perçinleyip bütün eksiklerini onunla tamamlamaya yeteceğini düşünen Ömer, anılan cümleyi ezan ve kâmetten çıkarmakla kalmadı, büyük tepki çeken bu davranışının kamu önünde savunulmasını da yaptı. Hutbeden halka seslenerek, Hz. Peygamber devrinde geçerli olmasına rağmen namazın en hayırlı ibadet olduğuna ilişkin anlayışı kaldırdığını, kaldırılan bu anlayışı ifade eden cümleyi ezan içerisinde tekrar edenleri cezalandıracağını söyledi. Hazreti Ömer, ikindi namazından sonra ve sabah namazından önce kılınan iki rekat nafile namazı da kaldırmış ve bu namazları camide kılmaya kalkanlara dayak cezası uygulamıştır. Mesela Zeyd bin Halid, bir ikindi namazının ardından nafile namaz kıldığı bir sırada Ömer onu rükû halindeyken dövmeye başlamıştır. Bu yasağının gerekçesini de, "İnsanlar sabahtan akşama kadar namaz kılmayı adet haline getirmenin peşindeler, buna izin veremem" diyerek açıklamıştır. Ali Akın, Hurafeler ve Gerçekler, 102-103. 18. ayrımın sonu, sayfa 283.